İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. İlahi Nizam ve İnsan programında bugün Profesör Doktor Cemal Tosun hocamız bizlerle. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Hocam biz de teşekkür ederiz. Biz bugün sizinle bir çalışma yapacağız. Çünkü çalışalım demiştik. Evet. Daha önce sizinle bir program yaptığımızda. Biraz pratik bir yönü olsun çalışmamızın. Allah'ın isimleriyle ilgili bir program yapmıştık sizinle. Orada lütfetmiştiniz. Biz çok güzel şeyler öğrendik. Esma-i Hüsna olarak geleneğimizde evet. Bilinen Allah'ın güzel isimleri. Ve o isimlerle ilgili eğitim, öğretim hayatına katkı ne olabilir? Biz bunları insanların eylemlerinde nasıl görebiliriz? Evet. Eğitimci tarafımızda biraz
insanlara nasıl öğretiriz?
Öğretiriz evet. Konusunu hı-hı. işlemiştik. Bir söz verdik gibi bir şey oldu yani. Evet. Bir örnek hı-hı. üzerinden evet. konuşalım bir dahaki programda diye. Çünkü zor bir alan. Yani teorik olarak gittiğiniz zaman tamam, Allah'ın 99 ismini öğrenirsiniz, ezberlersiniz, şu kadar okursunuz, bu kadar tesbih yaparsınız. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok ve gayet güzel insanlar bunları yapmaya devam ediyorlar. Ama fiil olarak bize nasıl yansıyacak? Yani bugünkü ismini söylediğimde zaten niye bu kadar derdini çekiyoruz bu
evet,
işlerin
evet, evet.
ortaya çıkacak. Mesela Vedud ismi hocam. Evet. Vedud evet. ismi. Bugün onu işleyeceğiz ama ona geçmeden önce arz ederseniz siz bir giriş yaparsanız ben memnun olacağım. Allah'ın isimleriyle ilgili ne söylemek istersiniz? Sadece kısa bir özet olarak.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın sevgisi hepinizle birlikte olsun. Önemli olan zaten bu. Onu hak edebilmek önemli. Şimdi ben geçen programımızdan da hatırladığım kadarıyla şöyle demiştik. İnsanlar bunları öğreniyorlar, Allah'ın 99 ismini, anlamlarını da öğreniyorlar. Fakat mesela işte Rahman ismini biliyorlar fakat merhametsiz oluyorlar. Selam ismini biliyorlar fakat barıştan yana bir hareketlerini görmüyoruz. Efendim biraz sonra işleyeceğimiz Vedud ismini biliyorlar fakat sevmekten, sevilmekten yana pek de iç acısı durumda değiller gibi şeyler var. Biz de o zaman demiştik ki efendim malumat sahibi olmakla bilmek aynı şey değildir. Bilgi insanın kalbi ve aklıyla, kafasıyla ve kalbiyle eşgüdüm içerisinde birlikte kendisinin ürettiği bir şeydir. Bizim zihnimizde.
Yani işlenmiş bir şey değil mi? İşleme
yani,
tabi tutulmuş tabii
yani,
ve dönüştürülmüş bir
alınmış,
şey.
Ödünç alınmış, başkasının kitabından ya da sözünden bankaya yatırılmış gibi zihinde sorulunca söylenmek için, hatırlanmak için yatırılmış bir şey değil. Malumat sahibi olan insan ise yapabilir de yapmayabilir de, yapmama ihtimali yüksek, içselleştirilmemiş diyorlar şimdi. Ya da Kur'an'ın tabiriyle işte okudukları gırtlaklarından aşağı geçmemiş diyor. Yani kalbin yerine herhalde kazıyor. Göğüs ve kalp kavramları var ya
evet.
İslam literatüründe. O oraya inmemiş şeyini kastediyor. Tabi burada kastedilen bu mecazi bir anlatım. Zaten o kalpte, o göğüste aslında insanın beyninde organ olarak yerleşmiş olan şeyler kastedilmektedir. Onu da ayrıca belirtmek lazım. Peki nasıl yapmak lazım? O zaman demek ki insan nasıl bilir? İnsan kalbiyle ve beyniyle, zihniyle, yeni tabirle işte bilişsel beyniyle ve duyusal beyniyle nasıl bilir?
Evet.
Yani Bunu sağlamaya çalışmak herhalde en önemlisidir. Bu kolay bir iş değildir. Yani eğitimin kendisi zaten çok zor bir iştir biliyorsunuz. Bunun zorluğunun en büyük delili de mesela peygamberlerdir değil mi? Peygamberler eğitimcidirler. Bütün varını yoğunu da ortaya koyuyor. Ayetlerde var. Neredeyse kendini helak edecektin diyor. Yani kendini helak edecek şekilde kendini ortaya koyuyor eğitim için. Fakat yine insanlar inanmıyorlar. Yani istediğiniz seviyeye getiremiyorsunuz. O zaman eğitimin böyle bir yönü olduğunu bilerek baştan hareket edip efendim hedefimiz yüksek efendim başarıya ulaşmak, işte İslam literatüründe şey vardı yani başarı Allah'tandır. Yani biz yaparız.
Biz yolda olacağız. Yolda olacağız. Bunu anladım hocam. Yani buraya kadar yaptığım şikayetleri bir daha yapmayacağım ama
yolun kalitesi
en azından
önemli
yolda
ama.
Olmakla ilgili yani, konuşuyoruz.
Ama yolun kalitesi çok önemli. Şimdi yoldasınız da doğru yolda mısınız? Yani eğitim diye yaptığınız şeyler eğer insanlara sadece ezberletme üzerine kurulursa, mesela aileden başlarsak, sizde o davranışlar yoksa ama çocuklarınızın ezberlemesi için çabalıyorsanız ya da ezberlemeleri için Kur'an kursuna ya da işte hocaya gönderiyorsanız, bu yeterli bir çaba değil. Buradan malumat çıkar. Buradan bilgi çıkmaz. Buradan eylem çıkmaz. Buradan amel çıkmaz. Bu bütünlük önemli. Ve temelde orada atılıyor. Yani çevre, yaşam çevresi efendim ilk duyguların, duygusal beynin en çok beslendiği dönem 0-6 yaş dönemi yaşantıları ailede geçiyor. Dolayısıyla siz ebeveynler olarak Allah'ı ne kadar biliyorsunuz ve size bakanlar, sizi görenler bunu sizde ne kadar görüyorlar? Yani bu kastettiğim çocuklarınız işte. Çocuklarımız. Oğlum, kızım, efendim. Bunlar.
Allah bilgisi bu anlamda mesela çok önemli değil mi hocam? Değil mi? Biz de hani şimdilerde artık böyle şeyler yapmıyoruz diye hep konuşuyoruz ama yine de tek tük de olsa çıkabilir. Hani bu korkuyla. Çünkü sevme ile ilgili bir fiil, bir isim, bir sıfat konuşacağımız için bugün onun zıttı da herhalde biraz korkmakla ilgili bir şey. Onu çok kullanmış bizim kültür zamanında Allah'la korkutmak ve Allah'ın yani korkuya da dayalı bir takım sıfatlarının olduğu bir gerçek. Ama siz bunlarla ilgili bir anlam dünyası oluşturmadığınız zaman sadece bir korku unsuru. Bir eleman olarak tehdit.
Evet, dengesiz bir
dengesiz
şey var orada.
Dengesiz bir şekilde
bir şey
gittiğiniz zaman.
Korku ahlakı mı, sevgi ahlakı mı? Evet. Korku imanı mı, sevgi imanı mı?
Evet.
Diye sorduğunuzda bizim kültürümüz hakikaten korkuya biraz fazla yer vermiş.
Daha fazla
yer vermiş. Orada da herhalde bu takva kavramına korku anlamının yüklenmesi biraz etkili olmuş
hocam,
gibi.
Hocam işte bütün mesele zaten orada. Biz bu programlarda genellikle kavramları konuşuyoruz. Takva konusunu da programlarımıza konu ediyoruz. Yani Kur'an'daki kavramlara nasıl anlam yüklediğiniz ve onu Kur'an'ın kendi içerisindeki o anlam çerçevesinde anlayıp anlamadığınız çok önemli.
Evet.
Yani siz dışarıdan oraya kendi yorumunuzu eklediğinizde, kendinizi destekleyecek bir ara malzeme olarak gördüğünüzde problem yaşıyorsunuz.
Evet. Şimdi bakın burada birkaç şey var. Belki vedud kavramasına gelmedik henüz ama korku üzerine eğitim anlayışımızın bina edilmesinin birkaç sebebi var. Bir tanesi takva kavramına yanlış anlam yüklememiz. Takva illa korku değil. Yani bizim Türkçe'de kastettiğimiz korku değil. Bu saygı, sevgiden dolayı sevginin kaybedilmesi korkusu gibi bir şey. Türkçedeki korkma değil. İkincisi diyorlar ki Kur'an çok korkutuyor. Kur'an'ın çok korkuttuğu ayetler Mekki ayetlerdir. Kimi korkutuyor? İnanmıyorlar ki zaten. Şirk koşmuşlar. Müşrikleri korkutuyor. İnanmalı. Yani zihinlerini yeniden düşünmeleri için, yeniden formatlayabilmeleri için onlara bir imkan sunmak üzere onlara hakikaten böyle şiddetli bir hitapta bulunuyor. Korkutma var.
Aslında kendilerine gelmeleri için sarsmak yani, amacıyla sarsmak yapılmış amacıyla. Bir şey. Bir, ikincisi şu söylediğinizi tekrar etmek istiyorum. Müşrikler, yani henüz daha iman etmemiş olanlara yapılan ya, korku. Ama biz kendi çocuklarımızı yapıyoruz? Korkutuyoruz. Bu yani, acayip bir
yani
şey.
Yani biz müminlere yapıyoruz. Bizim muhatabımız müşrikler, münkirler değil ki. Ya. Bir de efendim yetişkinlere yapıyor.
Bir de.
Bizimkisi çocuklar.
Çocuklara yapıyor.
Yani efendim orada işte birkaç örnek veriyorlar. Hocam Hazreti Ali yok muydu işte Zeyd yok muydu diye örnek veriyorlar.
Yani yaşları küçük olduğu
ama
için onları söylüyorlar.
Onlar ailenin içerisinde oldukları tabii. için varlar. Eğitimin muhatabı oldukları için değil. Eğitimin muhatabı oluyorlar çünkü ailenin içerisindeler.
Esas yani, olan yetişkinlerin
eğitimi. Yani ayetlerin muhatabı. Akil, bali, mümeyyiz olan insanlar. Yani sorumluluklarını üstlenmiş insanlar. Ve burada da hata yapmış olan insanlar. Evet. Şimdi buralardan hareketle baktığımızda İslam eğitiminin, hele hele İslam çocuk eğitiminin korku üzerine bina edilmesi çok bana göre doğru bir şey değil, yanlış bir şey. Sevgi üzerine olması lazım. İnsanın ahlaki, dini, psikolojik gelişimlerinde hep İlk ihtiyacın sevgi ve güven ihtiyacı olduğu üzerine durur. Yani insanın bu özelliği hiçbir zaman bitmiyor ki. Sevgi evet. varsa güven oluşuyor, evet. güven varsa iman oluşuyor diye teoriler var.
Teoriler var.
Yani sevgi varsa güven, güven varsa iman oluşuyor diyor. O zaman bu sevgi ortamını ve bu sevgi ortamında Allah nerede duruyor?
Ya.
Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz ve Allah'ı sevdiğinizi nasıl gösteriyorsunuz? Tamam. Şimdi neydi bizim kavramımız? Vedud.
Vedud kavramı.
Vedud kavramıydı değil mi? Ne demekti vedud? Çok seven.
Çok bir de çok yani. Mübalağa var.
Mübalağa var burada. Evet. Sadece seven değil. Çok seven. Yani ayrıca zikredilmesinde herhalde bir anlamı var. Mesela Kerim var. Efendim Rahim var. Buradaki sevginin sizin yaşamınızda eğitimci olarak işte ebeveyn olarak ya da okulda öğretmen olarak ya da herhangi bir kursta öğretici olarak, eğitici olarak sizin zihninizde, kalbinizde ve davranışınızda vedud ne kadar tezahür etmiş?
Evet, asıl soru bu hocam. Bunun için öncelikle herhalde bu sevgi kavramının yani o kadar çok konuşulan ama bir o kadar da maalesef erozyona uğramış kavramlardan biri olan sevgi kavramının belki yeniden çalışılması gerekiyor. Çünkü Allah şunu yapanları sever, bunu yapmayanları sevmez vesaire. Bu ayetlerin hepsi okunuyor. Yetişkinler bunları günde belki defalarca okuyorlar, üzerinden geçiyorlar. Ama düşünüyorum yani Allah'ın bizi sevip sevmemesi yani bu kadar da bizi etkilemiyor mu acaba da madem öyleyse onları yapanları seviyor derken hiç bana söylemiyor gibi mi geliyordu ben onu yapmamaya devam ediyorum diye. Çünkü şaşırıyorum yani sevmek öyle bir anlam dünyası, anlam zenginliği olan bir şeyse herhalde o sizin söylediğiniz gibi beni sevmeyi bırakmasından korkmam gerekir.
Evet. Yani.
Ama ben çoğunlukla o ayetleri sadece okuyup geçiyorum bir mümin olarak. Yani Allah şunları sever, şunları sevmez. O kadar net ki bu tarz ayetler çok fazla. Ama ben onları okuyorum ve geçiyorum. Şimdi o zaman sevgiyle ilgili belki benim biraz çalışmam gerekir diye düşünüyorum. Ve o çocukluk döneminde çocukların sevgiyi nasıl aldıkları ve nasıl gösterdikleri bunlar işte biraz ön plana çıkıyor. Yani çocuk sevgi denildiği zaman ne anlıyor? Kendisi nasıl sevilmiş?
Evet.
Annesi babası arkadaşları tarafından sevgi gösterildiğinde bunu anlayabilmiş mi? Bunun sevgiden olduğunu anlayabilmiş mi? Açıkça ifade mi edilmiş? Çünkü çok da kültürel bir şey. Özellikle bizde şimdilerde pek yok ama hani biliyorsunuz büyükler çocuklarını sevmezlermiş. Onlar şımarmasınlar diye. Bir de tabii büyüklerinin öyle. Yanında da sevmezlermiş. Onlara ayıp olmasın diye. Yani o kadar kuşatılmış bir kavram ki Bir taraftan böyle bir kavramla karşı karşıyayız ama bir taraftan da biliyoruz ki sevgisiz olmayacak. Yani bu dünyada bir iyilik olacaksa o muhakkak sevgiden kaynaklanan bir iyilik olacak. Çünkü Allah bir kere var olan her şeyi insan da dahil olmak üzere severek yarattı. Severek var etti ve hepsine sonsuza kadar, yani kendi sonlarına kadar fırsatlar veriyor. Her zaman için doğru yolu da bulabilirler. Öyle değil mi hocam?
Tabii
yani
ki.
Biz ne kadar merhametsiziz, Allah sonuna kadar merhamet ediyor. Biz ne kadar affetmiyoruz, Allah sonuna kadar tövbeyi kabul ediyor. Tevvap, onun isimlerinden bir tanesi de bu. Çokça tövbeleri kabul eden. Yani bunların yansıması ne olacak derken ben hep düşündüm ve çocuklara biraz sorular sormak geldi aklıma. Yani acaba siz sevgi deyince ne anlıyorsunuz? Yani sevgili, dostluğu, kardeşliği nasıl bir duygu olduğunu, nereden kaynaklandığını nasıl biliyorsunuz diye onların hayal güçlerinden veya işte yaşantılarından, tecrübe ettikleri şeylerden hareketle de mesela çocuklar oyun oynamayı seviyorlar,
evet,
belli yaşlarda. Hı-hı. Oyun oynarken birbirlerine karşı davranışları, bunların ortaya çıkması ve o sevgi davranışının nasıl tezahür ettiği veya etmiyorsa onun başka türlü bir duygudan geldi. Siz söylüyorsunuz ya hocam, o beni çok etkiliyor. Yani bu kalbi şey, yani duygu eğitiminde biraz herhalde eksiklerimiz var diye düşünmeye başladım ben. Çünkü çocuk arkadaşlarıyla bir an kavga edebilir, oradan bir boşluk doğabilir. Öğretmenlerimiz o boşluğu pek doldurma konusunda çalışmalılar gibi geliyor, hı hı, bana. Yani sevdiğin için üzüldüğünü anlasın çocuk. Yani ben onu seviyordum, o bana böyle davranınca ben oradan bir kırgınlık yaşadım. Ya bunlar çok basit gibi görünen şeyler olabilir ama bence bunlar üzerinde çokça durmak gerekir diye düşünüyorum. Yani çocuklar mesela bir anda birbirlerine karşı öfke duyuyorlar, bir anda oyunlarını alt üst ediyorlar ama bir anda da o kadar toparlayıcı, o kadar birbirlerine destek olucu hale giriyorlar ki aslında, hı-hı, çok da öğreneceğimiz,
evet,
şeyler,
tabii,
var onlarda. Nasıl olabiliyor yani? Bu sevginin içerisinde demek ki her şey var. Her tür
şey
duygu
var,
durumu
şey
var.
Var.
Ama bunların normal olduğunu ve sevginin bunların üstesinden gelebilecek de bir duygu olduğunu belki ve Allah'ın da kullarını bu şekilde sevdiğini anlatmanın yollarını belki bulmak gerekir diye düşünüyorum. Yani Allah iyilik edenleri sever. O zaman iyiliğin ne olduğunu çokça çalışmak gerekiyor. Allah sabredenleri sever. Sabrın ne olduğunu çokça çalışmak
değil
gerekiyor.
Mi?
Tabii.
İşte
bu bağlantı noktalarını iyi kurmakta fayda var.
Muhteva kadar ortaya çıkıyor ki bizde bir muhteva var, bir de yöntem var.
Evet.
Öğreteceğim hedefimiz belli. Allah'ı tanıtmak, Allah sevgisini kazandırmak. Muhteva var, sünnette var, Kur'an'da var. Bakıyorsunuz sünnette iman ile sevginin yakın ilişkilendirildiğini görüyorsunuz. Allah sevgisinin tezahürleri nedir? Yani neler benim Allah'ı sevdiğimi gösterir konusunda bir araştırma yapacak olsak karşımıza şöyle çıkıyor mesela: birbirimizi sevmesek iman etmiş olamıyormuşuz.
Eyvah eyvah. Bu bir bilgi işte.
Değil mi? Bu muhteva.
Evet.
Şimdi bakın şimdi Allah sevgisi direkt Allah'ı seviyorum işte demekle bitmiyor. Kimi sevecekmişim? İnsanları seveceğim. Arkadaşlarımı, annemi, babamı, insanları, diğer varlıkları da seveceğim. Ki Allah'ı sevdiğim belli olsun. Yani Allah'ın sevmenin göstergesi efendim imandır. Ama iman gözlenebilir bir şey değildir.
İmanın göstergesi
değil mi? İmanın göstergesi ne olacak o zaman? Demek ki o zaman nasıl? Sevilmeyecek olanı bile sevebilmektir.
İşte az önce yani biraz orada durdum hocam, tabii yani sevileceği zaten herkes seviyor,
herkes
ama
seviyor.
Mesele zaten işte bir, Allah gibi sevebilmekse Allah hepimizi seviyor.
Bir kulp var ama bir kulp takacağımız yer olabilir, her şeyde bulabiliriz bunu. Buna rağmen,
evet,
sevebilmek ve en önemlisi birbirini sevebilmek. Şimdi şöyle diyebilirler mesela: Allah'ı sevmenin göstergesi ibadetlerini tam yapmaktır. Doğrudur ama eksiktir.
ibadet tanımından kaynaklanan değil mi hocam?
Çünkü ibadeti mensumeyi kastediyoruz. Yani öyle olduğu tanımlanmış için, ibadetler tanımlanmış. Yani namaz, gibi, oruç, namaz gibi, oruç efendim, gibi bunları yapmaktır diyebilirsiniz. Ama bir diğer,
bu meselenin bir yönü.
Bu doğrudur ama bu meselenin bir yönüdür. Asıl mesele bir taraftan baktığınızda o ibadetlerin de aslında bu sevgiye ulaşmak için hizmet ettiğini fark edersiniz. Yani namazınız kötülükten alıkoyuyorsa koymalı.
Bu yani, bir ayet hocam. Bu yani, sizin değil söylediğiniz.
Değil mi? Evet. Yani böyle, o zaman bu sevginin tezahürüdür. Yani Allah'ı sevdiğiniz için onunla bağınızı canlı ve sürekli tutmak için namaz kılarsınız. O namaz o canlılık yaratır ve sizi bütün Rabbül Alemin'e karşı mahcup etmeyecek davranışlara sevk eder.
Çok güzel. Yani bu mahcubiyet duygusunu kaybetmemesi yani, gerekiyor insanın değil mi? Herhalde.
Yani yoksa Allah'a karşı mahcup olmama.
Mahcup olmama.
Bunu nasıl öğreteceğiz? Yöntem kısmına gelelim.
Lütfen hocam.
Yani yöntem kısmına geldiğimizde işte önerilen şey aslında geleneğimizde de var, sünnette de var. Muhtevanın üzerinde öğrencinin bizatihi yaşamla ilişkili olarak düşündürülmesi, çalıştırılmasıdır.
Evet.
İster buna yaparak, yaşayarak öğrenmek deyin. İster buna bilgiyi işte öğrencinin kendisinin yapılandırması deyin. Ya da işte şey diyorlar işte Ashab-ı Suffa'da ders görenlerin rivayetleri var. Biz işte Kur'an'ı öğrenirken 5 ayet giderdik. Bir 5 ayeti anlamadan, bak bu anlamak çok önemli, efendim diğer 5'e geçmezdik. Şimdi ezberleyip geçiyorduk demiyor. Birisi bize anlatıyorduk, geçiyorduk demiyor. Ya 5 ayeti önlerine koyuyorlar, üzerinde çalışıyorlar. Onlar yetişkinler, yetişkinler gibi çalışmışlardır. Şimdi biz çocuklardan bahsediyorsak o zaman önümüze hayatı ve ayeti, muhtevayı, sünneti koyup bunun üzerinde öğrencilerimizin düşünmesini, sormasını, cevap vermesini sağlamamız gerekiyor. Efendim, sorma yanlış yaparsın, yanlış ezberleme, yoldan çıkma, doğruyu teke indirgeyip, bakın ilmihalci geleneğin şeyidir, doğruyu teke indirgeyip öğrencilerin kafasına zerk etmek etkili, basit bir yoldur ama çözüm değildir.
Çözüm değildir.
Korkutmak etkili, basit bir yoldur fakat doğru yol değildir. Öbürü zordur, sevdirmek.
En zor değil olan mi? O hocam, evet.
Bilir hale getirmek, düşünerek anlam üretmek zordur. Tehlikeleri çoktur. Lakin başarılırsa istenen odur.
Odur. Allah'ın hedef uzak odur. Hedef olarak koyduğu yani, şey. Hedef insanı odur. Kamil dediğiniz değil mi
yani,
hocam?
Yani bu konularda özellikle yetişkin eğitimde günümüzde insanların çok şeyleri var. Mesela kimisi bilgi olmadan duygu boyutuna geçip uçmak istiyorlar. Zemin yok. Bilgi zemini olmadan yani hani klasikte işte şeriat, marifet, hakikat vardır ya.
Duygularınızı da anlamlandıramazsınız şimdi, ki bilgi olmayınca.
Şeriat dediği şey bilgiyi temsil ediyor. Bilgi, İslam bilgisi, Kur'an, ayet, hadis efendim. Marifet, duyguyu. Hakikat, ikisinin üzerine artık bir aşamayı geçiyorsunuz. İnsanlar hep hakikatin peşinde. Bilgi olmadan nereye gidiyorsunuz? Bileceksiniz ki, bilmek için üzerinde düşüneceksiniz. Yapacak, yaşayarak öğrenme dediğimiz şey, anlayarak öğrenme dediğimiz şey. Ondan sonra bu yöntemlerle yaptığımızda, okulda da bu geçerli, efendim camide de bu geçerli, kursta da bu geçerli.
Hocam, son olarak Meryem Suresi 196. ayet. Bu o kadar aslında sizin dediğiniz anlamda gönüllere işlemesi gereken bir ayet ki, ayeti okuyalım, bilgisi olsun. Gönüllere işlenme konusunu da dinleyicilerimize bırakalım. Bir üzerinde düşünelim hep beraber. İnanıp faydalı işler yapanlara gelince Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır. Yani insanlar için bu sevginin oluşmasının için de değil mi hocam? yollar var ve Allah bizi bu yönüyle de lütfederek, ödüllendirerek böyle yollar açıyor. Ama işte bizim bunları görmek için biraz çaba harcamamız gerekiyor.
Ve Allah vaadinden dönmez.
Dönmez. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Cemal Tosun hocamız bizlerdeydi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.